Merhaba değerli kardeşlerim, ben Serap Akıncıoğlu.
Ben Gülay Pınarbaşı.
Her zaman olduğu gibi hayırlara vesile olmasını dilerim. Bugünkü sohbet programımıza başlıyoruz inşallah.
İnşallah hepimiz için hayırlı olur.
Kardeşlerim, geçen hafta komünizmden bahsetmiştik. PKK'nın Marksist-Leninist komünist bir örgütlenme olduğunu söylemiştik. Komünizmin sosyal adalet yönüne bir itirazımızın olmadığını söylemiştik. Bunu hocamız defalarca söyler. Esas itiraz ettiğimiz nokta, komünizmin kanlı ideolojisi, komünizmin aile yapısına karşı olması, komünizmin manevi değerlere karşı olması, komünizmin haşa Allah'a, dine karşı olması ve bu zihniyette yaptığı korkunç, vahşet uygulamalar bizim karşı olduğumuz bu diye söylemiştik.
Komünizmin bir 20. yüzyıl felaketi olduğundan bahsettik, Lenin'den bahsettik. Lenin'in bilinçli kıtlık politikasından bahsettik ve o dönemde milyonlarca insanın acı çekerek açlıktan öldüğünden bahsettik.
Evet, bugün de biraz Stalin'den bahsedeceğiz inşallah. Stalin'in uyguladığı vahşet politikasını, yaptığı vahşeti sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyoruz. Stalin, normalde aslında gerçek adı Stalin değil, 1913 yılında Rusça'da demir adam anlamına gelen Stalin ismini kendisi alıyor. Stalin aslında dindar bir aileden geliyor ama gençlik yıllarında okuduğu bir kitap ona Allah inancını yitirmesine vesile oluyor. Stalin'in inancını yitirmesine vesile olan kitap Darwin'in Türlerin Kökeni kitabıdır. Şimdi dolayısıyla evrim teorisi inançlı bir genci alıp onu dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kanlı zalim diktatörlerinden biri yapabiliyor. Aslında evrim mi var, evrim ne ki, evrime inanmanın ne gibi bir mahsuru var diyenlere de çok net bir cevap oluyor aslında bu. Çünkü imansızlık insanı ne hale getiriyor? Bunun görünmesi açısından çok önemli. Stalin iktidarı insanlara acı çektirerek eğitilmeleri gereken birer hayvan türü olarak gören, materyalist, darwinist düşüncenin vahşetini çok net ortaya koyan örneklerden sadece bir tanesi. Bu zalimlerden dünya onlarcasını gördü ve bu onlarcası yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dinlerken bu şekilde dinlemek çok önemli. Dolayısıyla Rusya'da yetişen bu ateist nesil 20. yüzyılın başında, yani 19. yüzyıl sonunda Rusya'da yetişen ateist nesil 20. yüzyılın başında ateşli birer komünist oldular. Stalin'in bir sözünü ben söylemek istiyorum. Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in evrim teorisi. İşte tehlike burada. Biz bunu anlatmak istiyoruz inşallah.
Şimdi Stalin'in yaptığı vahşete bir bakalım. Stalin kolektivizasyon politikasını 1929'da başlattı. Kolektivizasyon politikası neydi? Bu politikaya göre topraklar üzerinde tüm mülkiyet halkı kaldırılacak. Her köylü işte belli bir kotayı devlete vermek zorunda kalacak ve kendi mahsulünü satamayacaktı. Belirlenen kota yine çok yüksekti. Köylülerin bunu karşılayabilmeleri için ellerindeki her şeyi vermeleri gerekiyordu. Yani aslında bir önceki programımızda da anlattığımız gibi 1920'lerde Lenin'in başlattığı o zalimlik politikasını tekrar devam ediyordu. Stalin. Evet. 6 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden oldu bu kıtlık. Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, bak bu nokta çok önemli. Yani tahıl olmadığı için ya da besin yetersizliğinden değil, aslında Komünist Parti'nin uyguladığı politikadan dolayı. Evet. Bu kıtlık oldu. Binlerce, milyonlarca insan öldü. Yani tamamen insan eliyle yapılmış bir kıtlık bu. Adeta bir kitle katliamı. Adeta değil aslında, evet, öyle bir katliamı. Stalin kıtlığın batılı ülkeler tarafından duyulmasını istemiyordu. Çünkü düzenlenebilecek işte yardım kampanyaları, evet, Ukrayna'nın belirlediği cezayı hafifleteceğini düşünüyordu. Evet.
Tabii sadece kıtlık da değil, bir de sürgünler var. Komünizme direnen Ukraynalıları kıtlık yoluyla öldürdükten sonra diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katletti. Şimdi sürgün deniyor ama aslında insanları eziyet çektirmenin, insanları katletmenin başka bir çeşidi bu. Mesela başta Kırım Türkleri olmak üzere Sovyetler Birliği içindeki pek çok azınlık bir gecede evlerinden silah zoruyla alınıyor. Kendilerinden binlerce kilometrelerdeki toplama kamplarına götürülüyor zorla. Burada sadece yolda, yani ölenlerin sayısı yüz binleri buluyor. Şimdi komünizmi isteyenler aslında neyi istiyor, burada onu göstermek istiyoruz. Bakın tekrar vurgulayalım. Bizi dinleyen kardeşlerimiz yine bu niyetle dinlesinler. Komünizmin zihniyeti bu. Komünizmin insanlara yaptığı bu. Bunun dışında eziyet ve katliam yöntemleri olarak bir de çalışma kampları var.
Rusça'da Gulag adı verilen toplama kamplarını herkes duymuştur. Genellikle Sibirya gibi öldürücü şartların hakim olduğu bölgelerde kuruldu bu Gulaglar. Sovyet yönetimine karşı olduğu düşünülen milyonlarca insan tutuklanarak bu Gulaglara gönderildi. Stalin dönemi yani 1928-1953 yılları arasında Gulaglarda toplam 30 milyonun üzerinde insan bu kamplara gönderildiği hesaplandı o dönemde. Bunların 1/3'ünden fazlası yani en az 20 milyon insan bu kamplarda hayatını yitirdi. Açlık sınırında yaşatılan ve günde 14-16 saat çalıştırılan tutuklular var bu kampta. Kamp gardiyanları tarafından artık sudan bahanelerle öldürülüyor, işte idam ediliyorlar. Bazı tutuklular kasten aç bırakılarak açlıktan ölmüş, bazıları da yetersiz beslenme ve korkunç yaşam şartları nedeniyle bedensel olarak çökerek can vermişler. Sibirya soğuğunu düşünelim. Yani bu soğukta çalışılan pek çok tutuklu donarak ölmüş. O döneme ait resimlere bakıyoruz. Ölenlerin üzerinde böyle incecik artık parçalanmış yani eskilikten kıyafetler var. Gulag mahkumları arasında donma yüzünden elleri ayaklarının uçları düşmüş insanlar var. Ya da işte kulak ve burunları donduktan sonra da kırılmış bu şekilde ölen insanlar var. Ve bu insanlar yüz binlerce bu şekilde insanların acı çekerek öldüğünü düşünelim. Gerçekten çok büyük zulüm ve katliam olmuş o dönemde.
Evet, bir de şu da var. Komünist terörü sadece Sovyet halkıyla da sınırlı kalmıyor. Çünkü Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı ile birlikte Doğu Avrupa'da da dehşet saçıyor. Savaş bittiğinde Doğu Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümü Sovyet egemenliği altında kalıyor. Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya gibi Avrupa ülkeleri Stalin'in, daha doğrusu kızıl vahşet olan komünizmin acısını çekti. Klasik komünist uygulamalar buralarda da oldu. Nedir bunlar? Mesela rejim muhaliflerinin tutuklanması, işkence gördüler, idam edildiler, sebepsiz yere tutuklandılar. Komünizm gözü dönmüş caniliği ve dini olan azgın nefretiyle tam amaçladıkları korku ve dehşeti hakimiyetini kurdu aslında o dönemde. Materyalist, Darwinist felsefe insanları birer hayvan olarak görür. İşte buna göre de yani bu sözde hayvanların yola getirilmesi için daimi bir şiddet, işkence ve korkuyu gerekli görüyorlar. İşte bakın tekrar edelim kardeşlerim, Darwinizmi bir tehlike olarak görmeyen ve zararsız bir teori gibi düşünenlerin bu konuyu çok iyi anlaması gerekiyor inşallah. Biz de bu konu tam anlaşılana kadar anlatmaya devam edeceğiz inşallah. İşte komünizm vahşetinin bir daha dünya üzerinde hiçbir yerde hiçbir şekilde tekrar yaşanmaması için bu vahşetin gerçek sebebinin, gerçek nedeninin ne olduğunun anlaşılması çok önemli. Sorun sadece Lenin, Stalin gibi diktatörlerin kişisel hırsı, kişisel zalimlikleri değil. Sorun ne? Esas sorun Darwinizm kaynaklı komünist ideolojinin uygulanması. Tarihte yaşanmış olan ve dünyanın bazı yerlerinde hala yaşanan ve ülkemizde de yaşanması için dayatmaya çalışılan, ki Allah'ın izniyle asla izin vermeyiz, bu vahşet komünizm felsefesinin doğal olması gereken bir sonucu olarak görüyorlar. Temelde insan onlara göre bir hayvan türü olarak görüldüğüne göre yapılan tüm bu zalimlikler, tüm bu işkenceler, tüm bu insanlık dışı uygulamaların da makul olduğunu düşünüyorlar.
Tabii komünizm Marx'ın ısrarla belirttiği gibi Darwin'in evrim teorisine dayanmaktadır. Bu teori insanı dediğim gibi gelişmiş hayvan olarak tarif etmekte ve insana tam hayvan muamelesi yapmaktadır. Dahası insanlar arasında çatışmanın, baskının, işte zulmün, güç mücadelesini çok doğal görürler. Aynı zamanda meşru olduğunun telkini verirler. Bu felsefeyi benimseyen bir insanın elinde yeterli güç ve imkan bulunduğunda her türlü zulüm, vahşet işlemesi çok kolaydır ve meşrudur onlara göre.
Şimdi Darwinizme göre insanların bir hayvan türü diyorlar. Aralarında kaçınılmaz doğan bir çatışma olur diyorlar. Tarihte bu şekilde işler. İnsanın da yaptıkları nedeniyle kimseye hesap vermeyeceğini düşünürler. Bu saçma teoriye de bilimsellik dedikleri için bir kısım halk da tam mahiyetini bilmeden körü körüne buna inanmak durumunda bırakılıyor. Çünkü eğer buna inanmadığında bu sefer bilimi reddetmiş oluyor. O şekilde empoze ediyorlar. Bunu da ileriki programlarda detaylı inceleriz. Bakın Darwinizmi reddeden, evrim yok diyen profesörler üniversiteden atılıyor, işlerinden oluyorlar. Bunun günümüzde de hala örnekleri var. Bu konuya da ileride inşallah değiniriz. Neticede Darwinizm bu saçmalığın teorisini kurmuş, komünistler de hayata geçirmiştir. 20. yüzyılın kanlı komünizm bilançosu aslında uygulamalı Darwinizm'den başka bir şey değildir.
Tabii. Geçen programımızda da aslında bahsettik, bu bilgileri vermekte amacımız tarih bilgisi değil. İnsanlara bu ideolojinin ne olduğunu anlatmak. Şu anda PKK ile masaya oturalım ya da işte Güneydoğu'da PKK'ya toprak verelim şeklinde çok fazla çatlak sesler çıkıyor. İşte bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar bilemiyorum ama bunların hepsi toplu olarak bir amaca hizmet ediyor. Komünist dünya devleti bu amaç.
Tabii burada PKK'nın asıl niyetini göstermeye çalışıyoruz senin de dediğin gibi. Kürt kardeşlerimize yönelik oynanan oyunu ve ülkemizin bölünmesinden yana olanların bu çarpık fikir yapılarını deşifre etmek istiyoruz. Burada bilinmesi gereken bir nokta daha var. Bölücü terör örgütü Kürt milliyetçiliği üzerine kurulmuş terörist bir gruptan ibaret değildir. PKK, Kürt milliyetçiliğini kendi çıkarları doğrusunda kullanan Darwinist, komünist, Leninist bir yapılanmadır. Yani bunun çok net bilinmesi gerekiyor inşallah.
Bu zaten bizzat bölücü başı tarafından da defalarca dile getirmiş. Ben bir sözünü okumak istiyorum. Diyalektiğin bu kuralında olan tez ve antitezin sentezle varlıkların daha zengin bir oluşum içinde sürdürdüğü biçimindedir. Tüm evrim bu kuralı doğrulamaktadır. Bu bölücü başının 2004'te yayınladığı Bir Halk Savunmak isimli kitabından alıntı.
Evet, aynı söylediğin gibi şimdi bunları biz söylemiyoruz. Yani biz onlara bu yönde itham ettiğimiz bir şey değil. Kendi sözleri. Bakın mesela ateist olduklarını da yine bölücü başının ben sözünden okumak istiyorum. Allah'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tenzih ederiz inşallah. Allah bir nevi ortaçağın feodal manifestosudur. Temel yasası ve bildirgesidir. Yine Öcalan'ın yazdığı bir Devletlerin Demokratik Uygarlığı adlı kitabından bir başka sözünü okuyacağım. Yine Allah'ı tenzih ederim inşallah. Bizim din ile ilişkimiz yoktur. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum. Başka bir sözü. Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalım yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum. İşte dinsizliklerini, ateistlerini kendileri söylüyorlar zaten. Onların söylediklerini biz halka anlatıyoruz inşallah.
Yine aynı şekilde bebek katili Öcalan da ailenin ortadan kalkmasını savunan bir insan. Bunun gerekli olmadığını, yani aile kurumunun Tabii. gerekli bir kurum olmadığını savunuyor. Onunla ilgili yine bir sözü var. Bu İmralı Mahkemesi'nde 81 sayfalık bir savunma evet. vermişti. Orada işte çocukluk yıllarını anlatıyor. Tepkim feodal aile bağlarındaydı. Denilebilir ki ilk isyanın bir çocuğun beklentilerine cevap vermekten çok uzak olan aile ve köy yapısına karşı gelişti. Erken yaşlarda aileyle önemli bir kavga ile koptum. Bu Kürdistan Kadın ve Aile isimli kitabından. Aynı biçimde tüm Batı Avrupa'da bu alanda derin bir bunalım içinde bulunmaktadır. Aile kurumu adeta başlarına bela olmuş gibidir. Yani çok önemli burada. Gerçekten aile kurumuna karşı olduğunu her Tabii. şekilde ifade ediyor.
Evet. Bir de silahlı mücadele ve silahlı propaganda yanlısı olduğunu da yine kendi sözlerinde ifade ediyor. Hani verelim, kurtulalım, bırakacaklar silahı gibi düşünenler var. Onlar için tekrar bölücü başının bir sözünü daha okuyacağız. Bu konuda Ho Chi Minh 1944'lerden önceki Vietnam koşullarında ne bir gerilla savaşını ne bir halk ayaklanmasını başlatabiliriz. Ama bunları hazırlamak için silahlı propaganda uygulamaya ihtiyacımız vardır der. Sözde Kürdistan koşullarında bu daha açık ve daha dayatıcı bir gerçektir. Yine Abdullah Öcalan'ın Seçme Yazıları kitabında, yani kendileri açıkça söylüyorlar. Sakladıkları bir şey değil.
20. yüzyılda milyonlarca insanın vahşice katledilmesine yol açan komünist, stalinist, leninist, darwinist mantık neyse, o zihniyet neyse, şu anda Güneydoğu'da, ülkemizin güneydoğusunda oynanan oyunda aynı, mantık aynı. Burada hayata geçirmek istenen aslında bölücü ideolojiyle birebir uyuşmakta. Şu anda bazı şahıslar ülkemizin güneydoğusu üzerinde oynanan oyunların farkında olmayabilir. Ama bir kısım yeni yeni farkına varmış gibi davranıyor. Ortadaki durum bölgesel bir sorunmuş gibi gösterilmeye çalışıyor. Halbuki dünyasal bir sorun bu. Bu kişiler Mehmetçiğimize yönelik kurulan hain tuzakları şaşırtıcı bir saflıkla değerlendiriyorlar. Evet. İnsan da şaşırıyor onların o saflığını. Dağdaki teröristleri vicdanlı davranmaya davet ederek ve onları barışa davet ederek bir yol arıyorlar kendilerince. Ya da kınıyorlar. Ama bu şekilde belli ki sonuç alınmayacak.
Dediğin çok doğru. Ülkemizde büyük bir şaşırtmaca yapılıyor şu anda aslında. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu bölücü terör olaylarını bölgesel bir milliyetçilik sorunu gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu kişiler Pol Pot rejimiyle ülkemizdeki terörün farklı temeller üzerine kurulduğunu iddia ediyorlar. Tabii böyle yaparak insanların komünist tehlikeye karşı karşıya olmadıklarını inandırmaya çalışıyorlar. Bu açıkça bir aldatmacadır. Komünist zihniyet dünyanın neresinde ve ne zaman yaşanırsa yaşansın hep aynıdır. Aynı sapkın ideolojiden yani Darwinizm'den temel alır ve aynı amaca hizmet eder. Dolayısıyla 20. yüzyılda Rusya'da, Çin'de, Kamboçya'da yaşanan dehşetli vahşet, bölücü terör örgütü PKK için hedefine ulaşmana izlenebilecek tek ve yegane yoldur.
Bugün bu sebeplerden ötürü Mehmetçiğimizi Güneydoğu'da şehit eden PKK terörünü işte hiç acımanız yok mu, vicdanınız sızlamıyor mu tarzında serzenişlerin hiçbir sonuca ulaşmayacağı çok belli. Bunlar beyhude sözler aslında. Bu topluluk artık öldürmeyi bir ideoloji ve hayat şekli olarak benimsemiş. Siz bu topluluğa yanlış yoldasınız, ayıp ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi işte barbarca hareket ediyorsunuz. Bu insanlığa yakışır mı? İşte bu sözler aslında dediğim gibi beyhude sözler. Bunun yerine ilmi mücadele yapılması gerekir. Aksi takdirde biraz kendini avutma tarzında bir şey olur. Yani bunun anlamı budur zaten.
Hem bir işe yaramadığı gibi hocamızın da hep söylediği bir şeydir. Mevcut mücadeleyi yapacak kişileri de pasifize ediyorlar. Yani bu tarz hamasi nutuklarla.
İşte bu son derece aslında aciz bir yöntem. Sonuç vermeyecek bir yöntem. Son 30 yılı gazete manşetlerine bakalım. Hep bu serzenişlerle dolu. Başlıklar hep bu şekilde. 30 yıl önce gazetelerde yer alan işte hiç acımanız yok mu tarzındaki çağrılar hiç sonuç vermedi. Evet. Tabii. Yani hep aynı bu şekilde aynı şekilde devam etti ama sonuç vermedi. Bugün de yine sonuç vermeyecektir. Yani bu gerçektir. Ve vermesi aslında mümkün değildir. Ancak buna rağmen bir acizlik ve çözümsüzlük örneği oluşturulmuştur bu başlıklar. 30 yıl önce gazetelerin manşetlerine baktığımızda neyse bugün de aynısı. Hep aynı çağrılar. Hiç acımanız yok mu tarzında ifadeler var. Nasıl 30 yıl önce bir sonuç vermesi, bugün de sonuç vermesi pek mümkün değil. Ancak buna rağmen bir acizlik ve çözümsüzlük örnekleri görüyoruz hep gazete manşetlerinde. Hep aynı yerlerini koruyor bu başlıklar. Maksat PKK zulmünü tamamıyla ortadan kaldırmak değil, bu zulme sessiz kalmadıkları izlenimi vermek burada.
Şimdi Darwinist komünist zihniyetle yetiştirilmiş bir kişi cinayet işlediğinde doğanın gerektiği elemeyi yerine getirmiş olduğuna inanıyor. Hatta yakın tarihlerde 8 Kasım 2009'da okulda silahlı arkadaşlarını tarayan gençler doğal seleksiyon yaptık demişlerdi. Hatta hatırlıyorum o dönemin tarihlerindeki başlıklarda fatura Darwin'e çıktı diye söylemişlerdi. Hakikaten de öyle, adamlar ona inanıyor. Ve o zihniyetle de adam öldürmeyi bir mahsurlu görmüyor. Hatta kendisi öldüğünde de yine gerekli olan eleme gerçekleşti diye düşünüyor. Tabii bunlar da kayıtlara geçen, etrafta böyle bu zihniyette çok fazla katil var. İşte bu sebeple Darwinist zihniyete sahip PKK'lı bir terörist için adam öldürmek veya ölmek doğa kanunlarının doğal bir sonucu ve Darwinist ideolojinin bir gereği olarak mutlaka da gerçekleşmeli. İnsanı hayvanla eşdeğer kabul eden zihniyette güçsüzlerin elenmesi gerekiyor. Bunun için de komünist PKK gerilla taktikleri uygular. Zaten komünizm hain gerilla taktikleriyle gelişip güç bulan, vahşet ve kan zulmüyle beslenen bir ideolojidir.
PKK'lı komünist bir militanın vicdan, merhamet, sevgi, şefkat, acıma gibi duyguları olmadığı açık. Bu gibi kişiler herhangi bir kurala, kanuna ya da sınıra da bağlı değiller. Komünistlerin en büyük hedefi her ne olursa olsun saldırmak. her ne yöntemle olursa olsun şiddet uygulamak, şiddet eylemi yapmak, işte mümkün olduğunca çok kişi öldürmek. Yani amaç mümkün olduğunca çok kişi öldürmek aslında. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip savaş kurallarıyla hareket eden bir ordu başarılı olamaz. Çünkü onlar düzenli bir yapıları yok ya da belli bir kanuna göre hareket etmiyorlar. Gerilla taktiği tabii uyguluyorlar. Halka böyle dehşet saçarak, işkence yaparak ya da tehdit ederek istihbarat sağlıyorlar. Halkın bu şekilde canını yakarak, gözünü korkutarak halk desteği sağlıyorlar. Ya da işte bilgi temin ediyorlar, yiyecek temin ediyorlar, dediğim gibi istihbarat temin ediyorlar. Gerilla yöntemi yaparak böyle bir zemin oluşturuyorlar, halk zemini.
Evet, hocamız her zaman der, yani düzenli orduya karşı gerilla taktikleri her zaman üstün gelir diye. Evet. Aslında bunun tarihte çok net örneğini görmüşüzdür. Hı-hı. Daha önce de belirttiğimiz gibi zamanın ve mekanın değişmesi komünist prensiplerde bir değişiklik oluşturmuyor, etkilemiyor. Çünkü temel olan Darwinizm'de bir değişiklik olmadı zaten. Dolayısıyla 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yöntemi nasılsa bugün ülkemizin güneydoğusunda uygulanan gerilla yöntemi de aynı aslında. Hiçbir fark yok. Vietnam'da komünist Kuzey Vietnam'a karşı anti-komünist Güney Vietnam ve Amerikan milisleri yıllarca savaştılar. Bakın Amerika'nın savaşa katılması da 1963'te katıldı. 1965'te Amerika savaşa katıldı. Savaş 1973'e kadar sürdü. Yani 8 yıl Amerikan ordusu bir gerilla ordusuyla savaştı. Ama şöyle bakın, Amerikan ordusu ve Güney Vietnam ordusu 1,5 milyon asker. Kuzey Vietnam'ın ordusu sadece 320 bin. Şimdi 320 binlik bir asker ordusu güçlü Amerikan ordusuna karşı savaş verdi ve 320 binlik ekip kazandı. Çünkü neden? Hain gerilla taktikleri uyguluyor. Hatta bu dönem içerisinde de Amerika Kuzey Vietnam'a ne kadar? 500 bin ton bomba atıyor. Yine de sonucunda Amerika ordusu çok büyük bir yenilgiye uğruyor. 600 bin askerini şehit veriyor ve artık 8 yılın sonucunda savaşı kaybetmiş olarak deniz ve hava kuvvetlerini alıp ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. İşte zaten tarihte denendi bu. Düzenli ordu artık Amerikan ordusu dünyanın en büyük ordularından biri. Bir avuç gerillaya yenik düştü. 8 yıl savaştı. Savaş kaybediliyor. Niye? Hocamızın da hep söylediği gibi komünist zihniyetle, bu kanlı ideolojiyle, gerilla taktikleri uygulayan teröristlerle tankla, tüfekle çarpışılmaz. Mutlaka ve mutlaka ilmi mücadele edilmesi gerekiyor. Öncelikle onların zihinlerindeki ideolojiyi yok etmek gerekiyor inşallah.
Tabii. Güneydoğu'da uygulanan terör de işte böyle komünist terördür. PKK teröristleri hain pusu olarak değerlendirdikleri tuzakları komünizmin bir gereği ve taktiği olarak değerlendiriyorlar. Ve bunu çok rahatça uyguluyorlar. Bulundukları dağlık bölgede gerilla savaşını gerçekleştirebilmek için son derece müsait bir bölge.
Türkiye'nin güneydoğusunda kirli bir oyun oynanıyor. Bu oyunun amacı önce Güneydoğu'yu, ardından da Türkiye'yi, en son olarak da tüm dünyayı komünist yapabilmek. Şu anda PKK'yla masaya oturalım, Güneydoğu'yu PKK'ya verelim, toprak verelim diye, senin de belirttiğin gibi Gülay az önce, çatlak sesler bilerek ya da bilmeyerek bu amaca hizmet ediyorlar. Komünist bir dünya devleti amaç. Ülkemizin güneydoğusunda komünist bir ayaklanmaya asla müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle inşallah. Ve PKK'ya bir avuç toprak dahi vermeyiz Allah'ın izniyle.
İnşallah. Ben de hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Komünizm Pusu'da geçtiğimiz yüzyıllarda birçok insan, milyonlarca insan çok acı çekti. Kitle katliamları oldu. Fakat tehlike henüz geçmiş değil. Çünkü Komünizm Pusu'da eğer bununla ilgili detaylı bilgi öğrenmek isteyen kardeşlerimiz varsa kitabımızı mutlaka okusun inşallah.
İnşallah kardeşlerim, programı kapatmadan önce tekrar vurgulayalım istiyoruz. Biz komünist düşüncenin sosyal adalet yönüne karşı değiliz. Zaten sosyal adalet, geçen programımızda da söylemiştik, Kur'an'da var olan, yani Kur'an ahlakı yaşandığında en güzel şekilde sosyal adalet yaşanacaktır inşallah. Biz komünizmin kanlı ideolojisine karşıyız. Komünizmi savunanların da neyi aslında bilerek ya da bilmeyerek savunduğunu anlatmak için programlarımızda bu konuyu seçtik inşallah. İnşallah hayırlı olmuştur. İnşallah hayırlara vesile olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.
Hayırlı günler diliyorum ben de.